Ayrım 2.
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yandan işveren kuruluşlar ve bir kısım eğitimciler endüstrinin ihtiyaç duyduğu insan gücü ve bunu sağlayacak meslek eğitimiyle ilgilenmeye, öte yandan öğrencilere daha okuldayken çalışma hayatının koşulları hakkında bilgi verecek bazı hizmet birimlerinin kurulması için girişimlerde bulunmaya başlamışlardır. Öğrencileri iş olanaklarından haberdar etme anlamında ilk rehberlik denemesi, 1895 yılında George Merrill'in önderliğiyle San Francisco'da Mekanik Sanatlar Enstitüsü'nde başlatılmıştır. Merrill'in yaptığı öğrencilere iş dünyasını tanıtmak, onların iş bulmalarına yardımcı olmaktı. 1898-1907 yılları arasında Jesse Davis adlı bir eğitimci Detroit merkez okullarından birinde meslek rehberliği yapıyordu. 1907'de Grand Rapids'te tüm okulları kapsayan bir rehberlik programı başlatılmıştı. Bu programın amacı öğrencilerin kişilik gelişimlerine yardımcı olmak ve normal müfredat programı içinde onlara mesleki bilgi vermekti. Parsonian model. Okullarda bu ufak tefek ve sistemsiz rehberlik hizmetleri yürütülürken, 1908 yılında Boston'da Frank Parsons ilk mesleki büroyu kurmuştur. Parsons'ın amacı, endüstri bölgelerinde iş aramakta olan birçok vasıfsız göçmenin kısa bir eğitim programından geçtikten sonra uygun bir işe yerleşmelerine yardımcı olmaktı. Mesleki büroda yapılan çalışmalar, 1. Bireylerin incelenmesi, 2. İşlerin çözümlenmesi, çeşitli işlerin gerektirdiği niteliklerin ve sağladığı olanakların incelenmesi, 3. Bu iki kaynaktan elde edilen verilerin karşılaştırılıp eşleştirilmesi, danışana en uygun çalışma alanlarının belirlenmesi. Bu anlayış rehberliği mesleğe yöneltme ile eş anlamlı olarak görüyordu. Meslek rehberliği de bir kimsenin bir işe girmeden önce o işe uygun olup olmadığını kestirme işlemi olarak anlaşılıyordu. Parsons'ın bu girişimi birçok alana yayıldı. Ellie Weaver adlı bir eğitimci New York okullarında meslek rehberliğini başlattı ve kısa zamanda bu hareket diğer kentlere de yayıldı. Parsons'ın yaptığı rehberlik bugün özellik faktör yaklaşımı adı verilen bir yaklaşımın başlangıcını oluşturmaktadır. Parsons'ın mesleki bürosunda bireyin analitik incelenmesine büyük önem veriliyor ve bu inceleme bireye bir iş seçme ve onu işe yerleştirme işleminden önce yapılıyordu. Ayrıca çeşitli iş olanakları hakkında bilgi veren kitap ve broşürlerin incelenmesi yanında, iş yerlerinin gezilmesi ve çalışanlarla görüşülmesi de iş arayan kişilere tavsiye ediliyordu. Parsons'a göre belli bir alanda sivrilmiş kişilerin sahip oldukları nitelikleri, çalışma yaşamlarındaki başarılarını etkileyen faktörleri incelemek de meslek rehberlerinin görevi olmalıydı. Parsons'ın yaptığı işler belli bir kurama ve etraflı incelemelere dayanmamakla birlikte, o dönemde meslek ve iş seçme durumunda olan kimselere bazı yardımlar sağlayan pratik bir yoldu. Psikolojik özelliklerin ölçülmesi için yeterli araçların bulunmadığı bu dönemde meslek seçimine yardım hizmetleri, zorunlu olarak iş olanakları hakkında bireyleri aydınlatma çabalarında yoğunlaşmıştı. Bununla birlikte Parsons, psikolojik özelliklerin ölçülmesinde kullanmak üzere bazı araçlar da geliştirmiştir. Rehberliğin eğitim süreci ile kaynaştırılması. Bir süre sonra kişilere tam işe yerleşecekleri sırada yardım etmenin geç kalmış bir hizmet olduğu, bireylere hayata hazırlanırken yani daha okuldayken yardım edilmesi halinde hizmetlerin daha etkili olacağı ileri sürülmeye başlandı. Böylece bazı okullarda çalışma hayatının gereklerini açıklama anlamında yapılan rehberlik hizmetleri giderek yaygınlaştırılıp eğitim süreciyle kaynaştırılmaya başlandı. Rehberliği eğitimle özdeş bir hizmet, bireyin ileride toplum yaşamına uyum sağlamasında gerekli bazı bilgi ve becerileri kazandırma süreci olarak anlayan eğitimcilerin başında Brewer gelmektedir. Brewer'a göre rehberlik her şeyden önce eğitimin bir parçasıdır ve başlıca amacı bireyin okula ve okul dışındaki çevresine uyumunda yardımcı olmaktır. Bu anlayışa göre eğitimle rehberlik arasında amaç, yöntem ve sonuçları bakımından bir fark yoktur. Eğitim de rehberlik de kişinin başarılı bir öğrenci, sağlıklı, uyumlu ve üretken bir vatandaş olabilmesi için gerekli davranışları kazandırma sürecidir. Brewer'a göre bir okulda rehberlik hizmetlerinin amacı bireylerin kendilerini tanımalarına, bireysel özelliklerini koruyarak başkalarıyla işbirliği yapabilme gücünü geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Brewer, okulun sadece konu alanları hakkında bireylere bilgi vermekle değil, onların yaşam amaçlarını belirlemelerine ve topluma uyumları için gerekli becerileri kazanmalarına yardımcı olmakla yükümlü olduğunu ileri sürmüştür. Brewer'a göre rehberlik ve eğitim birbiriyle özdeş iki hizmet alanıdır. Rehberlik bir sorunun çözümünde, bir işin yapılmasında ya da belli bir amaca yönelmede kişiye yapılan yardımdır. Bu yardım kişiye bazı yaşantılar kazandırılarak ve bu yaşantıların anlamı üzerinde düşünmelerini sağlayarak gerçekleştirilebilir. Öğrencilere meslekler, sağlık, vatandaşlık, boş zamanları değerlendirme gibi konularda bilgi vermekle gerekli yaşantılar kazandırılabilir. Bu görüş, rehberlik hizmetlerinin tıpkı konu alanlarının öğretilmesi gibi sınıf içinde verilebilecek bir hizmet olduğu anlayışını getirmiştir. Bunun sonucu olarak okul programlarında grup rehberliği için saatler ayrılmaya başlanmıştır. Scherzer ve Stone, 1971, sayfa 63. Klinik yaklaşım, özellik faktör modeli. Bireysel farkların öneminin anlaşılması ve eğitimin bireysel gereksinmelere uyarlanması gereğinin kabul edilmesi, eğitim kurumlarında rehberlik hizmetlerine yer verilmesini gerekli kılan en önemli etmenlerdir. Eğitimin bireyselleştirilmesi ise öğrencilerin yeteneklerinin, ilgilerinin çözümlenmesi ve bireysel gereksinmelere uygun eğitim yöntemlerinin geliştirilmesiyle olanaklıdır. Rehberlikte klinik yaklaşım bu amacı gerçekleştirme çabalarını temsil etmektedir. Klinik yaklaşım aslında Parsons'ın modeline benzemektedir ve özellik faktör modeli olarak da adlandırılmaktadır. Bu model bireye karar vermede yardımcı olmadan önce onun ayrıntılı olarak incelenmesine ağırlık verir. Klinik model özellikle rehberliğin psikolojik danışma hizmetlerinde tıbbi modeli uygulamasıyla karakterize edilir. Minnesota Üniversitesi öğretim üyelerinden Williamson'ın öncülük ettiği ve Minnesota Okulu olarak da adlandırılan bu yaklaşıma göre bir sorunun, bir güçlüğün nedenini ortaya çıkarmak, o sorunun çözümünde en önemli aşamadır. Sorunun kaynağı belirlendikten, yani tanı doğru bir biçimde konduktan sonra sorunları giderecek önerilerde bulunulur. Klinik model, sorunların kaynağının dışsal tekniklerle, test, gözlem ve benzeri araçlarla ortaya çıkarılabileceğini kabul eder. Danışman bir uzman, bir otorite olarak danışana bazı çözüm yolları tavsiye edebilir. Ancak danışan da kendisine önerilen yollardan birini seçmekte özgürdür. Klinik model, bireyi tanımada kesin sonuçlar veren ölçme araçlarının kullanılmasına ağırlık verdiği için bilimsel bir yöntem sayılır. Ancak bireyi tanımada sadece dışsal tekniklerden yararlanması, bu tekniklerin geçerliliğinin düşünüldüğü kadar yüksek olmayışı ve bireyin ölçülen niteliklerine karşı tutumunu yansıtmayışı nedeniyle eleştirilmektedir. Patterson, 1966, sayfa 53. Ayrıca bireyin bir bütün olarak değil, çeşitli yönlerinin ayrı ayrı incelenmesi yoluyla yapılan değerlendirmelerin geçerliliğinin düşük olacağı ileri sürülmektedir. Danışmanların danışma sürecinde aktif bir rol oynamaları, danışanlara tavsiyelerde bulunmaları da danışanlarda bağımlılığı pekiştiren davranışlar olarak eleştirilebilmektedir. Klinik yaklaşım, bugün rehberlik ve psikolojik danışmada kullanılan birçok ölçme aracının geliştirilmesine, toplu dosya sisteminin oluşturulmasına katkıda bulunmuştur. Karar vermeye yardım süreci olarak rehberlik. Katz, 1966, Tiedemann, 1953 ve Jones, 1970 rehberliği bir karar verme süreci olarak tanımlamaktadırlar. Rehberlik hizmetleri bireylerin iş ve meslek seçimi kararları sırasında ihtiyaç duydukları olgusal bilgiyi sağlamak amacıyla başlatılmıştı. Bu gereklilik artarak devam etmekte, demokratik toplum yaşamı sık sık bireylerin tercihler yapmasını gerektirecek durumlar yaratmaktadır. Tiedemann 1963, eğitimin kesintiler yarattığını, yani bireyi sık sık karar vermeyi gerektiren yol ayrımlarına getirdiğini ileri sürmekte ve rehberliği bireye bir hedef seçme ve o hedefe götürecek araçları belirlemede yardımcı hizmet olarak görmektedir. Kurtz ve Jones da bireylerin karar verme güçlükleri olduğu zaman rehberliğe başvurdukları görüşündedir. Kurtz'a göre rehberlik, toplumun izin verdiği eğitsel ve mesleki seçenekler arasından bireyin yapacağı seçime profesyonel bir müdahaledir. Bu müdahale bireyin benimsediği değerlerin incelenmesidir. Kurtz değerleri bireyin sahip olduğu özellikler ve sosyal güçler hakkındaki algılarını düzene koyan ve birleştiren üye olarak tanımlamakta ve karar vermeye yardım ederken bireyin değerlerinin yakından incelenmesi gerektiğini savunmaktadır. Gelişimsel rehberlik. Rehberliği gelişim sürecine yardım olarak gören yaklaşım, bireyi sürekli gelişim halinde gören, bir gelişim basamağını daha sonraki gelişim basamağını hazırlayıcı bir değişim süreci olarak kabul eden görüşlerden kaynaklanmaktadır. Rehberlikte gelişimsel yaklaşım, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin program ya da meslek seçimi sorunlarıyla sınırlandırılmasına ve bunalım durumlarında düzeltici, çare bulucu yardımlar sağlamaya ağırlık vermesine bir tepki olarak gelişmiştir. Gelişimsel rehberlik, bireyin sürekli gelişim halinde olduğu, bir gelişim basamağını başarıyla geçirenlerin daha sonraki gelişim basamağının gelişim görevlerini daha iyi başaracağı gerçeğine dayanmaktadır. Gelişimsel rehberlik görüşünü benimseyen yazarlara Matthewson 1962, Blocher 1966, Dinkmeyer 1973, Zakaria 1968 göre her birey hayatı boyunca bir dizi sosyal beklentiyi karşılama, yani gelişim görevlerini başarıyla yerine getirme durumundadır. Birbirinden farklı gelişim aşamalarında bireylerin kendilerini ve çevrelerini doğru değerlendirmeleri halinde beklentileri karşılayacak davranışları geliştirmeleri kolaylaşacaktır. Gelişim sürekli ve yığmalı olduğu için gelişim rehberliği de sürekli ve yığmalı bir yardım olmalıdır. Yani rehberlik hizmetleri yaşamın bütün aşamalarında verilmelidir. Bu ilke bir insanın her an rehberliğe ihtiyacı olduğu anlamına gelmemekte, ancak hangi yaşta olursa olsun ihtiyaç duyduğu anda herkesin yardım alabileceğini vurgulamaktadır. Dinkmeyer 1973. Gelişimsel rehberlik çok yönlüdür. Kişinin yalnız zihin ya da duygu gelişimine ya da belli bir konuda karar verme sorununa değil, bir bütün olarak gelişimine odaklanmıştır. Ayrıca gelişimsel yaklaşımı benimseyen danışmanlar, problemlerin kişiler arası ilişkilerden kaynaklandığı görüşünü benimsedikleri için danışanı sosyokültürel ilişkileri içinde incelerler, çevre düzenlemeleri yaparak kişilik gelişimini kolaylaştırmaya çalışırlar. Gelişimsel rehberlik anlayışı bireyi bir gelişme süreci içinde gördüğü için gözlenen davranışların kalıcı olmadığını, belli bir gelişim basamağına özgü olabileceğini ve değişebileceğini kabul eder. Gelişimsel rehberlik bireyi değerlendirmede nomotetik yaklaşımdan çok ideografik yaklaşımı benimser. Zakaria 1969. Bu anlayışa göre her birey kendine özgü bir varlıktır ve gelişimi kendi imkanları çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bir kimsenin şimdi olduğundan daha iyi durumda olması mümkün olduğuna göre herkese potansiyelini geliştirmek ve özünü gerçekleştirmek için olanaklar sağlanmalıdır. Gelişimsel rehberliği savunan yazarlardan Matthewson'a 1962 göre rehberliğin amacı bireyin kendini ve çevresini tanımasına yardımcı olmaktır. Kendini ve içinde bulunduğu durumu doğru bir biçimde algılayan, kişisel değerleriyle toplumsal beklentiler arasında bir denge kurabilen birey kişisel yeterliliğe erişebilir. Rehberlik, doğru yargılara varma, eyleme geçebilme ve kendisiyle çevresi arasındaki ilişkileri değerlendirme gücünü geliştirebilmede bireye yardımcı olmak demektir. Bu yardım bireye 1. kendisi ve içinde bulunduğu durum hakkında bilgi vererek, 2. uzunca bir süre bireye geliştirici düşünmede yardım ederek, psikolojik danışma, 3. kapasite ve yeteneklerini harekete geçirerek yapılabilir. Kısaca benlik hakkında doğru değerlendirmeler yapabilen, çevresinin imkanlarını bilen bir kimse, gizil güçlerini geliştirebileceği alanları daha isabetle belirleyebilir ve kapasitesini kullanıp kendini gerçekleştirebilir. Ülkemizde rehberlik çalışmalarının tarihçesi. Ülkemizde eğitim çevrelerinden, rehberlikten söz edilmeye başlaması, İkinci Dünya Savaşı'nı izleyen yıllara rastlar. Öğretim programlarında bireyler arasındaki farklılıklara ve öğretim faaliyetlerinin bu farklılıklara uyarlanması gereğine değinilmekte ve 1948 Ortaokul Müfredat Programı, okul her öğrenciyi kendi yetenekleri sınırı içinde en yüksek başarıya götürecek kılavuzluğu yapmalıdır demekle öğretmenlerin rehberlik görevine işaret etmektedir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimiz sıklaşmış, Marshall Planı ile askerlik, ekonomi ve eğitim alanında başlatılan yardımlar, sözü edilen alanlarda Amerika'daki ilke ve uygulamaların ülkemize yansımasına yol açmıştır. Türk-Amerikan İşbirliği Anlaşması ile bazı Türk eğitimcileri Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilirken, Amerikalı uzmanlar da Türk eğitim sistemini incelemeye başlamışlardır. Bunlardan John Raffi, Elwert Tompkins, Lester Beals, Otto Mathiasen adlı eğitimciler, bir yandan Türk eğitimcilerine yeni eğitim anlayışı ve rehberlik konusunda konferanslar verirken, öte yandan eğitim sistemimizin aksayan yönleri ve bunları düzeltme çareleri konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'na raporlar sunmuşlardır. Amerikalı eğitimciler, Türk eğitim sisteminin bireysel farklara yer vermeyen tek tip programlara dayalı yapısını eleştirmişler, hem toplumun hem de bireylerin gereksinmelerini karşılayacak esnek programlar yapılması gereğini belirtmişlerdir. Otto Mathiasen, Milli Eğitim Bakanlığı'na vermiş olduğu raporda bugün oldukça dar akademik görüş yerine daha geniş ve daha pratik bir görüşe yer verilmeli. Böyle bir programla öğrencileri daha sonraki eğitime ve işe hazırlamalı. Lise programında herkes için geçerli olan temel konuları ve sonra bunların dışında her öğrencinin kendi meslek ve yaşam amaçlarına göre seçecekleri konuları kapsayan program hazırlanmalıdır demiştir. Lester Beals, 1955, Adana, Samsun, Ankara, İstanbul, Konya ve İzmir'de olmak üzere 6 ilimizde bir yıla yakın süre deneme niteliğinde rehberlik hizmetleri düzenlemiş ve ülkemizde rehberlik çalışmalarının durumunu ve bu alanda yapılması gereken işleri rehberliğin gereği hakkında rapor adlı yazısında özetlemiştir. Pilot rehberlik çalışmalarının yapıldığı illerde öğretmen ve yöneticilerin yetiştirilmesi için kurs ve konferanslar düzenlenmiş, uygulamaların sonucu ve karşılaşılan sorunlar 20 Haziran-4 Temmuz 1954 tarihinde Otto Mathiasen başkanlığında İstanbul Kandilli'de yapılan bir seminerde ele alınmıştır. Bu seminerde eleman yetiştirme, örgüt ve yönetim, kanun, yönetmelik ve programlarda rehberliği güçleştiren hususlar ve okul-çevre ilişkileri gibi konular tartışılmıştır. Bu sıralarda ABD'de eğitim görmekte olan eğitimciler yavaş yavaş yurda dönmeye ve yeni eğitim ve rehberlik anlayışını işlemeye başlamışlardır. Bunlardan Profesör Doktor Feriha Baymur ve Profesör Doktor Hasan Tan, gerek yükseköğretimde rehberlik ve psikolojik danışma eğitimini başlatmaları, gerekse temel araştırma ve yayınlarıyla bu alanın ülkemizde tanınmasına ve gelişmesine önemli katkılar sağlamışlardır. Artık üniversitelerin pedagoji bölümlerinde rehberlik ve sosyal hizmetlerden söz edildiği görülmektedir. İlk defa 1953-54 ders yılında Gazi Eğitim Enstitüsü pedagoji ve özel eğitim bölümlerinde rehberlik bağımsız bir ders olarak programda yer almıştır. Amerikalı eğitim uzmanlarından Profesör Kvaraseus ve Doktor Prescott'un girişimiyle 1953 yılında eğitimde kullanılacak ölçme araçlarını geliştirmek üzere Talim ve Terbiye Dairesi'ne bağlı test ve araştırma bürosu kurulmuştur. 1955 yılında İstanbul'da Atatürk Kız Lisesi'nin, 1956 yılında Ankara'da Deneme Lisesi'nin ders programları, rehberliği esas alan bir eğitim anlayışıyla hazırlanmış ve uygulamaya geçilmiştir. Okul programlarını bireysel gereksinmelere göre düzenlemek ve rehberliğin örgüt, amaç ve personel yönünden gereklerini sağlamak için çalışmalar sürdürülürken, 1955 yılında Ankara'da Demirlibahçe İlkokulu'nda Psikolojik Servis Merkezi adıyla ilk rehberlik merkezi açılmıştır. 1959'da İstanbul ve İzmir'de daha sonra artarak bugün 59 ilimizde açılmış olan bu merkezlerin halen adı Rehberlik ve Araştırma Merkezleridir. Özel eğitimcilerimizin gayretleriyle açılan bu merkezler, ABD'de okul sağlığını koruma hareketiyle okullardan bağımsız olarak kurulmuş olan çocuk rehberlik merkezleri, Child Guidance Clinics'e benzerler. Amaçları daha çok ilkokul çağında özel eğitime muhtaç çocukları saptamak ve bu çocuklara özel eğitim olanakları sağlamak olan bu merkezlerin düzeltici, çare bulucu rehberlik anlayışı ile çalıştıkları söylenebilir. Merkezlerde psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet ve özel eğitim uzmanları çalışırlar. Bu elemanlar bir yandan ilkokullarda zeka, görme ve işitme kontrolleri yaparken, öte yandan okullar tarafından gönderilen ya da aileleri tarafından getirilen çocukları bireysel olarak incelemektedir. 1958-59 yıllarında dünyayı dolaşan ve çeşitli eğitim sistemlerini inceleyen Eğitim Milli Komisyonu, raporunda eğitimin bireyselleştirilmesine, yöneltme ve rehberlik anlayışına önemli yer vermiştir. 1960'dan sonra ülkemizde planlı kalkınma dönemi başlamıştır. Kalkınma planları eğitimi insan gücü üreten kurumlar olarak görmektedir. Planlı kalkınma döneminde insan gücü yetiştirme süreci, istihdam, yüksek öğretim kapasitesi ve toplumun ekonomik gereksinmeleri açısından değerlendirilmiştir. İkinci 5 yıllık kalkınma planında gençlere ortaokul ve liselerde sosyal ve mesleki rehberlik hizmeti sağlanacaktır. Bu hizmet, gençlerin özel sorunlarında, ders dışı etkinliklerin geliştirilmesinde, kabiliyetlere göre daha üst seviyede öğrenime veya okulu bırakanların mesleğe yönelmelerinde, tatil aylarında bir işte çalışmalarını düzenlemede yardımcı olacaktır. Öğrencilerin yetenek, ilgi ve değerlerine uygun meslek ve öğretim dallarına yönelmeleri, okulda geçen zamanlarında eğitim olanaklarından gereği gibi yararlanabilmeleri için okullarda mesleki rehberlik ve eğitim rehberliği hizmetlerinin geliştirilmesi bir programa bağlanacak. 1969 yılı içinde öncelikle öğrenci sayısı fazla okullardan başlamak üzere bu hizmetler başlatılacak ve gerekli personelin yetiştirilmesine hız verilecektir. Bazı illerde kurulmuş bulunan rehberlik ve araştırma merkezlerinin hem gençlerin kişisel eğitim ve meslek sorunları ile uğraşabilecek, hem de okullarda rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesinde metot ve araçlar yönünden faydalı olabilecek bir hale getirilmesi için, teşkilat ve uzman personel yönünden imkanları genişletilecek ve ihtiyaç duyulan illerde yeni merkezler için gerekli hazırlıklar 1969 program döneminde tamamlanacaktır denmekte ve böylece eğitim sistemimizde rehberlik hizmetlerine verilen önem vurgulanmaktadır.